Hayatın sesleri. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri siz kıymetli dinleyicilerimiz için bugün de başladı. Sizleri de bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, internette yayınladıkları ders videolarıyla tanınan iki öğretmenimiz farklı bir projeye imza attılar. Öncelikle Bir Şehir, Bir Tarih, Bir Coğrafya isimli bir program hazırlıyorlar ve gittikleri şehrin tarihini, coğrafyasını yerinde anlatıyorlar. Bir Şehir, Bir Tarih, Bir Coğrafya programı üzerine coğrafya öğretmeni Bayram Meral ve tarih öğretmeni Ramazan Yetkin stüdyo konuğumuz olacak az sonra. Göç Yolları köşemizde ise İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle olacak. Yurt dışında yaşayan Türkler için eğitim olanaklarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuklarımızı stüdyomuza alıyoruz.
Terk edişlerin, dönüşlerin her gece, kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece, beklerim çaresiz penceremde gizlice. Ah kırılırsın, bir sözün yeter. Geceler geçer, nedir bu hallerin nedir? Bana bir anlatan olsa, kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa? Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece, çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Terk edişlerin, dönüşlerin her gece, kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece, beklerim çaresiz penceremde gizlice. Ah şu sokaklar bir dile gel. Bekleyip duruşum neden? Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa? Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece, çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. gidişlerin, dönüşlerin her gece. Kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu gel gitlerinle karadır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşümde.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımızı stüdyomuza aldık. Coğrafya öğretmeni Bayram Meral, tarih öğretmeni Ramazan Yetkin, stüdyo konuklarımız hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Ve sevgili spiker arkadaşım Mustafa bizimle birlikte. Birlikte yapalım bu programı istedik. Çünkü sizin o öğrettiğiniz ve emek verdiğiniz binlerce öğrenciden biri de aslında belki de, evet, Mustafa'dır. O tabii kendi anlatsın. Evet. Çok önemli projelere imza attınız. Zaten bugün programda onu konuşacağız. Ama dedim ya, binlerce öğrenciye uzanıyor, dokunuyorsunuz hem verdiğiniz bilgilerle hem yaptığınız projelerle. Öncesinde bu projelere geçmeden biraz sizi tanıyalım. Bu yola nasıl baş koydunuz, neler yaptınız bugüne kadar, sonrasında da projelerle devam edelim.
1982 Mersin Silifke doğumluyum. Tabii Doğumpınar Üniversitesi tarih öğretmenliğini bitirdikten sonra 2006'dan günümüze kadar özel sektörde tarih öğretmenliğine devam ediyorum. 2013'te Şırnak'taki iki tane öğrencimin bana hocam bizlere video çekin demesiyle proje onların sayesinde başladı.
Ne dediler size?
Ben onlara not göndermiştim ama o nottaki bazı tarihte bazı şeyler anlatılmak zorunda. Yani sadece nottan okuyarak anlayamazsınız. Hocam dedi, bunları açıklayacak bize video gönderir misiniz? O zaman kadar YouTube'da da vardı aslında videolar ama ücretliydi. Yani iki tane yayınlayıp üçüncüden sonra flash bellekli öğretmenler satıyordu. Ben böyle yapmadım, hepsini ücretsiz yayınladım. Ondan sonra da projeyi genişleterek sadece tarih değil, coğrafya eğitimleri, ÖABT, DGS, ALES, EKPS gibi hala da gidiyoruz. TYT, AYT gideceğiz.
Şimdi yani, harfler karışık ama sevgili, evet, dinleyiciler, şunu demek istiyoruz aslında. Biz şimdi yurt dışında yayın yapan bir radyoyuz, evet, ve yurt dışındaki dinleyicilerimiz biliyorlar ki Türkiye'de o meslekleri edinebilmek için bir takım sınavlardan geçilmesi, hı-hı, gerekiyor. Tabii dünyanın her yerinde, tabii, bu böyle ama özellikle Türkiye'de gerçekten çok zor bir alan. Üniversite sınavı ayrı zor, KPSS dediğimiz kamu personeli sınavı ayrı zor ve siz başka başka o ALES dediğiniz lisansüstü eğitim, hepsinin ayrı ayrı alanları, hı-hı, var. Bu anlamda hepsinde siz faaliyet gösteriyorsunuz anladığımız kadarıyla.
Evet, yurt dışından da çok öğrencimiz dinliyor. Çünkü YouTube istatistiklerine bakıldığı zaman Belçika, Hollanda, Almanya, İsveç, İsviçre, Avustralya ve Avusturya özellikle bizlerin en çok dinlenen ve Kıbrıs'a dahil tabii ki, evet, dinlenen ülkeleri. Yani aslında YouTube dünyaya açılan uluslararası bir mecra. Hı hı. Belki televizyonda bunu bulmak veya radyoda belki biraz daha şey ama sonuçta YouTube'a girdiğiniz zaman, bir şey yazdığınız zaman Türkçe, yani oradaki, hı hı, Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız hemen bizlere çok rahat şekilde ulaşabiliyor. Zaten yüzlerce de mesaj geliyor. En büyük sıkıntımız şu: oralara bizim kargo gönderme imkanımız olmadığından
kitap
dolayı kitap vesaire olmuyor. Onlar yazın, Türkiye'ye akrabaları geldikten sonra temin edip oraya götürüyorlar.
Sevgili Sezin, ben YouTube'daki o videoların altındaki yorumlara bakıyorum. Hı hı. Allah razı olsun sizlerden hocam, sizin sayenizde atandım ya diye binlerce böyle dualar var.
Ne kadar güzel bir şey. Önemli. Bir de tabii dinleyicilerimize şunu söyleyelim. Gerçi siz bahsettiniz ama kaçırmış olabilirler. Ben program öncesi de değerli hocalarıma sordum. Hiç para almıyor musunuz hocam dedim. Yok dediler. Hani şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki gerçekten herkesin her şeyi mecburen tabii hayatını, hı, devam ettirebilmek için parayla yapması gereken bir ortamdayız. Hı hı. Ama siz yaptığınız hiçbir dersten ya da öğrettiğiniz hiçbir o en ufacık bir kelime dahi olsa hiçbirinden ücret almıyorsunuz.
Evet, çünkü ben bu sistemi kurarken bunu şart koydum. Ve bu yayıncılık daha sonraki proje ayrı, bu arada yayıncılık ayrı. Proje bazında hiçbir öğretmenimiz, Kayseri'den gelen var, Kütahya'dan gelen var, Bursa'dan, İstanbul'dan, Sakarya'dan gelen hocalarımız var. Hepsi kendi yol paralarını kendileri karşılayıp bu projede videoların hepsini ücretsiz çekiyor. Sadece öğretmen arkadaşlarımızın para kazandıkları mecralar çıkartmış oldukları yayınlardı. O da onların satışından belli bir %5, %7 arasında aldıkları telif oranıdır. Yani öyle milyarlık ya da şeylik, trilyonluk işler değil bizim yaptığımız.
Işte
yani emeği çok sarf eden bizleriz ya. Ama öğretmenlerimizin özellikle memur olarak atanması bizler için en büyük duygu. Ben 7 kardeşim var. Bunların 4'ü KPSS'yle atanmış. Ben bu sektörün öyle bir içinden geliyorum ki önce ailemden geliyorum. Öz halamı atadım 48 yaşında bu sene. Öz amcamın oğlunu atadım 38 yaşında. Şimdi yaşında ne kadar aslında önemli olmadığını da bu şekilde gösteriyoruz. 54 yaşında atadığım kişiler var. 54 yaşında ve bu insanlar hayatlarında bütün umutlarını kaybetmiş vaziyetteyken bize geliyorlar. en umutsuz vakalardaki öğrencilere bile tarih coğrafyayı sevdirip öğretebildik hocamla. Aynen. Ve diğer branşlardaki diğer hocalarımız. O yüzden biz projeden gayet memnunuz. Proje yayıldı ve bizden sonra bu projeyle ek projeler ortaya çıktı başka öğretmenler tarafından. Öğretmen arkadaşımız veya öğrenci arkadaşımız beni beğenmezse veya bayram beğenmezse istediği kadar öğretmen arkadaşımızı YouTube'dan bulabilir.
Ve hepsi ücretsiz olarak izleyebilir.
Hepsi ücretsiz ama ileride zaten biz 10 sene sonra televizyon ve dershane veya kolej olayının da biteceğini düşünüyoruz. Hı hı. Yani çünkü görünüş oraya doğru gidiyor.
Çünkü artık her şey, her türlü bilgiye bir şekilde internet üzerinden ulaşılabiliyor.
Ziya Bey geçen açıklama yaptı. Bize göre çok kritik bir açıklamadır bu. Video kütüphanesi oluşturacağız dedi Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı. Hı hı. Video kütüphanesi oluşturmak demek bir şeyin altyapısının şimdiden hazırlanmaya başlandığının bize göre göstergesi. Eskiden TRT 4 vardı biliyorsunuz. Açık öğretim yapardı ama orada oturarak yapılması, durağan yapılmasından dolayı insanlar sevmedi veya sevemedi. Bunu çok daha hareketli versiyonda yapılıp öğrencilere ders dışı geldikleri zaman anlayamadıkları bir konuyu videodan da öğrenebiliriz. Yani videolardan film izliyoruz. Şarkı dinliyoruz. Bunları yaparken öğreniyoruz da videolardan niye ders öğretilmesin dedim ben kendi kendime ve başladım.
Siz böyle başladınız. Evet, böyle peki başladım. Değerli coğrafya öğretmenimiz Bayram Meral acaba nasıl dahil oldu bu sisteme?
Ben de kendimi tanıtayım.
Lütfen.
Ben de 1982 Mersin Tarsus doğumluyum. Yani hocamla aynı memleketteniz. Ben de Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni kazandım Fatih Eğitim Fakültesi. Üniversite hayatından sonra da öğretmenliğe başladık. Hocamla zaten aynı yaşta olduğumuz için de benzer yıllarda öğretmenliğimiz var. Aslında şu düşünceyle başladı her şey. Bir şeyleri değiştirelimle başladı. Çünkü ben ilk kez öğretmenlik mesleğinde diploma aldığım zaman, sınıfın içerisine girdiğim zaman dedim ki farklı bir şey yapmalıyız biz. O farklı şey ne olabilir diye düşünerek başladık. Coğrafyanın en büyük problemi ki sözel derslerin en büyük problemi sınıfın içerisine kara tahtaya yazılır tüm bilgiler. Öğrencinin bunları ezberlenmesi istenir.
Evet.
Ve öğrencilerin çoğu bundan soğur. Hem hocayı sevmez hem de ders sevmez.
Ben bir şey itiraf edebilir miyim bu noktada? Tam o bahsettiğiniz öğrenci benim. Ama coğrafyayı gerçekten çok severim. Tarihi de severim ama coğrafyanın yeri çok farklıdır bende. Ve küçükken hep derdim ki evet plato anlatılıyor, evet dağlar anlatılıyor. Ya keşke bunu görsek.
Evet.
Bizi götürse şu öğretmenlerimiz de yerinde gösterseler. O kadar isterdim ki.
İşte biz de o noktadan giriş yaptık aslında bu olaya. Teknoloji gelişiyor ama bu teknolojiyi doğru kullanmalıyız. Yani en önemli olaylardan bir tanesi o. Çok fazla bilginin olduğundan bahsettik biraz önce. Ama çok da fazla kirli bilgi var aslında. Biz dedik ki ne yapalım, olayları birazcık daha aktif hale getirelim. Yani daha görsel hale getirelim. Bunu görsel hale getirmek için Kızılırmak'ın bulun diye yere gittim. Kızılırmak'a çektik. Sonra Çukurova'ya çektim. Ve ben bunu sınıfta göstermeye başladım. Sonra bu projeyi belli bir yere kadar getirdim. Önceden YouTube yoktu. Bunları biz önce flash belleklere yükledik ve flash belleklere yükledikten sonra da öğrencilerimize verdik. Öğrenciler bunu izlemeye başladılar, yayıldı. Sonra hocamla yolumuzun kesilme noktası tam olarak oradan geliyor. Bu videolar Türkiye'ye yayıldı. Ben tabii Trabzon'dayım, hocam Ankara'da ve biz birazcık daha böyle Türkiye'de tanınacılar olmaya başladık. Ama bir fark yarattık. Sonra ortak projede buluştuk. Son olarak şuraya geleyim ben. Bizim temel amacımız şu. Artık milli eğitimimizde bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Tamam, çok fazla sınav var, evet çok fazla ezber bilgi var ama bu ezber bilgileri günümüzün teknolojisiyle birleştirip görsel şöleler haline getirebiliriz. Ve bunu şunu bizim zaten çıkış noktamız bu. Bastığın yerleri toprak diye yere geçme tane. Toprağa ben anlatıyorum, o toprağın üzerine yaşanan olayları hocam anlatıyor ve farkımızı böyle ortaya koyuyoruz.
İnanılır gibi değil gerçekten. Hani diyorum ki ben de eskiler gibi konuşacağım. Keşke benim zamanımda olsaymış bu tür videolar da. Ne kadar arzu edilen, ne kadar özlenen bir şeyi hayata geçirmişsiniz. Bu anlamda gerçekten emeğinize sağlık. Tebrik ediyorum. Ve sadece sevgili Mustafa'nın da söylediği gibi hani hiç o bilgiye ulaşamayan veya ulaşmakta güçlük çeken pek çok genci hayata kazandırdınız. Bu anlamda çok kıymetli yaptığınız iş. Biraz bu bir şehir, bir tarih, bir coğrafya projesini evet genel olarak bahsettik ama o sistematik ne zaman başladı? O belgeseller ne zaman çekilmeye başladı? İsterseniz biraz da onlardan bahsedelim.
Şimdi her öğretmenin hayalleri vardır ya da her insanın hayalleri vardır. Şimdi biz hayallerimizi bir ortaya koyduk hocamla. Hocamla kesişen noktamız ben bir yerin, bir şehrimizin tarihini anlatayım. Hocam da coğrafyasını anlatayım. Şimdi Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı aslında bir proje yaptı ama proje bakanlıklar değiştikçe yani değiştikçe de projeler de rafa kaldırılıyor. İki önceki bakanlığımıza şehir tarihi diye bir ders getirilecekti ki bana göre çok önemlidir. Yani bir Ankara tarihini Ankara'daki çocukların öğrenmesi lazım. İstanbul tarihi keza öyle. Yani Türkiye tarihi ayrı. Bir de şehir tarihimizi bilmemiz lazım. Şehrimizi geziyoruz. Doğru mu? Ankara'yı. Şimdi Anıtkabir'e gidiyoruz. Anıtkabir'in olduğu caddelerdeki isimler, sokak isimleri. Yukarı bakanlıkların oldukları sokak isimleri. Ankara'daki sokak isimleri o kadar kıymetli ki. Öğrenci aslında bunları bilinçli gelse var ya. Ankara'ya hayran kalır. Bugün Ankara'ya giden veya Ankara'ya gelenlerin en büyük sıkıntısı. Çok gri bir şehirde yaşıyorsunuz. Deniz yok.
Hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok. Gezecek yer yok. Alakası daha yok. Ben Ankara'da sizi götürebileceğim 150 tane mekan sayarım. Türkiye'de böyle bu kadar da güzel yerler yok. Ama bizler bilmiyoruz. İşte bilmememin sebebi iki şeyden kaynaklı. Bir, tarih bilinç eğitiminin ortaokulda başladığından beri o şehir tarihi dersinin olmaması. İki, belgesellerimizin Türkiye'de bu yanlış anlaşılmasın dediğim ama sadece yemek formatı üzerine yapılması. Biz bunu reddettik. Yani yemek bir insanın Mersin'e gidip tantuni yemesini veya orada tantuni yapılışını göstermesini iki tane şey var. Bir, onu evdeki bir insan yapamaz. Yani o kadar kap var, gereç var, ateş var, fırın lazım. İki, bazı şeyleri oradan tadarak insanlara tattıramayız. Ya bunlar onların sadece oraya gidince yiyebileceği şeylerdi. Tantuni'yi her yerde artık yiyebiliyoruz yani gibi. Biz de dedik ki böyle yapmayalım. Zaten yemek işine hiç girişmedik. Sadece o bölgede üretilen değerler var. Mesela Mersin çileğe meşhur. İşte atıyorum başka neye meşhur? İşte tantuni. Ama bunları kısaca geçtik. Yani çok üstte durma. Biz tarih ve turistik yerlere gidiyoruz. Yıpranmışsa o tarihi turistik yerler onları eleştiriyoruz. Mesela korunması gereken korunmuyor. Üzülüyoruz çünkü onlar bize belki de Roma İmparatorluğundan bize miras kaldı. Evet. Bizim de bir sonraki kuşağa onları ulaştırmamız lazım. Evet. Yani tarih bilinci dediğimiz bilinç bu. Coğrafya çünkü coğrafyanın üzerinde yaşanıyor bu tarih. İkimiz de bu projeye başladık hocam. Mersin'i bitirdik. Ardından Kütahya'ya gittik. Kütahya'yı da bitirdik. Kütahya'da hatta gala şeklinde yapacağız sinemada. Onu teknolojisiyle yapıyoruz. Sinemada oynayacak yani. Ve ardından da başka bir şehre gideceğiz. Şimdi söylemeyeyim çünkü sürpriz. Çünkü öğrencilere sürpriz söylüyoruz. Daha sonra onlara hediye göndereceğiz. Evet. Nereye gideceğimizi tahmin edin diye. Biraz şey gibi oldu. Benim böyle doğduğumuz şehir. Benim üniversite okuduğum şehir Kütahya. Ve
onu
benden gidiyoruz.
O zaman.
Benden
şimdi gidiyor. İlk yapacağımız iş bundan sonra değerli hocamızın.
Benden gidiyor. Daha sonra bayramdan
hayat,
gidecek.
Hayat hikayelerini araştırıp gidecekleri yerleri keşfetmeye çalışmak. Peki o ekipmanı nasıl sağladınız? O grubu nasıl oluşturdunuz?
Şimdi ben Ankara Yurt taraftarıyım. Ankara'da yaşıyorum. Benim de bir Ankara Yurt arkadaşım var. Sencer Gültuna diye. Kendisine bu projeyi açtığında kendisi zaten görüntü yönetmeni ve yönetmen. Ekibi topladı. 3 kişi de set işçisi dediğimiz arkadaşları da aldık. Toplam 7 veya 8 kişi gidiyoruz. Biz tabii Bayram Hocam'la ikimiz bundan hiçbir ücret almıyoruz gene. Sadece emeğimizi veriyoruz. Oraya gelen bütün arkadaşlar tabii ücretlerini alıyorlar. Bunu da alırken de sponsor bulmaya çalışıyoruz. En önemlisi bu. Başlarda dershaneler sağ olsun sponsor oldu. Şimdi ise belediyeler, valilikler yapılan işin kıymetli olduğunu görünce sağ olsun onlar da şu an bizi çağırıyor. Ve biz yani bize yapın. Yani belediye yapın ya da valiye yapın. Çünkü biz şehri tanıtıyoruz. Yani Kütahya'ya gittik geçen gittiğimizde. Kütahya'da Hezar Dinari diye bir adam var. Kültür merkezi var. Hezar Dinari Kültür Merkezi. 10 kişiyi çevirdik. Bu kimdir diye sordum.
Kimse bilmiyor.
Bir kişi cevap veremedi. Şimdi orada görüyoruz ama kim olduğunu bilmiyoruz. Evet. Germiyan sokağa gidiyoruz. Germiyanlılar kim diyoruz bilen yok. Ve bunların insanlar Kütahya'da yaşıyor. Evet yani biz farkındalık oluşturmak istemiyoruz. Aslında olanı düzgünce anlatsak her şey çok güzel olacak. Evet, benim tek derdim o. Kütahya'yı çektik çok da güzel oldu. Termik santral inanılmaz görüntülerimiz var. Bir bor minerali. Vali Bey'e çok teşekkür ederiz.
Kesinlikle.
Bakanlıklardan izin alarak biz Eti Maden'e girip bor mineralini göster. Türkiye'de ilk defa olacak. Borun başlangıç aşamasından son çıkış aşamasına kadar göstereceğiz. Çok bu belki güzel. Türkiye'de ilk defa biz yapıyoruz. Ve borla ilgili olan bütün gerçekleri de açıkladık.
Bor,
Niğde borda bor var mı? Bor camın içinde bor var mı? Herkes o merak ediyordu ya. Evet. Onların hepsini açıkladık. Bordan direkt bir şey üretiliyor mu? Üretilmiyor mu?
Ne olacak?
Ne olacak? Özelleştirilecek mi fabrika tarzında? Gerçekten yani gündemde olan sorulara da cevap veriyoruz belgeselin içinde. Böylelikle bir farkındalık oluşturduk. Bir de öğrenci arkadaşlarımızla ilgili şunu da söyleyeyim. YouTube'da bizim ilk videomuz 100 bindir. İkinci videolarımız her zaman 15 bin, 20 bindir. Şimdi diyorlar ki niye böyle bir düşüş var?
Evet.
Sebebini söyleyeyim. Çünkü bizim öğrencimiz şuna alışkın. Birinci videodan sonra onları komple indiriyorlar hocam. Hmm. YouTube'dan indirildiği için YouTube şeyine yansımaz. Biz onları görebiliyoruz ama tabii sizler göremiyorsunuz. Yani Mersin videosu ilki 100 bin. 100 bin küsurat hatta geçti. Ama ikinci video 15 bin, 20 bin. Bunun sebebi Öğrenci arkadaşlarım şimdi koleksiyon yapacak. Hı,
indirdi pizza.
Tabii indirip izleyecek. Evet.
O zaman öğrenciler diyor ki madem kanalın adı benim hocam videolar da benim olmalı diyor.
Aynen evet. Orada buradaki kanalımız ama bir şey bir tarih bir coğrafya. Evet. Özellikle yurt dışında yaşayan Mersinliler varsa şu an Mersin videomuz yayında. Evet. Yakında Kütahya videomuz da olacak. Hmm. Ve biliyorsunuz özellikle yurt dışında yaşayan Afyonlular çoktur mesela. Yine yurt dışında yaşayan
Aksaraylılar
var. Konya Kulunlar var İsveç'te mesela. Bunlar da zamanla farklı dillere de çevireceğiz. Şöyle ama örnek.
Trabzon için söyleyelim.
Mesela. Trabzon mesela. Trabzon'da özellikle Arap türü çok fazla geliyor. Biz onu Arapça'ya çeviriyoruz. Kütahya'da Macaristan Atatürk'ü var. Bir adam Lajos Kuşat diye.
Çeviriyi anlayamadım. Yani
alt yazıya çevireceğiz.
Konuşanların da mı?
Yok. Alt yazıya çevireceğiz. Mesela Macarca'ya çevireceğiz Kütahya. Çünkü Kütahya'da Macar turist geliyor. Ya çünkü Kütahya'da Macaristan Atatürk'ü yaşamış.
Tabii.
Yani çok bizler ki Atatürk kimse Macarların Atatürk'ü de orada yaşamış. 17 ay Kütahya'da kalmış. O yüzden biz onu Macarca'ya çevireceğiz.
Çok ilginç ve biz bunları bilmiyoruz.
Tabii. Mesela Konya Kulu, Konya videomuz İsveççe'ye çevrilecek. Çünkü İsveç'le alakalı olan Olof Palme var mesela. O zaman da oraya gelmiş gitmiş ve Kulular İsveç'e gitmişler. Hmm. Hatta TRT'nin de çok güzel bir belgeseli vardı. Kulu İsveç belgeseli vardı. Evet. İnanılmaz kaliteli 89-90'larda gibi. Yani bir şeyleri de çevirirken biz biraz da neye dikkat ediyoruz? Hangi bölgede ne kadar turist geliyor? Örnek Antalya'yı Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca Rusya. Ve İngilizce Rusça'ya çevireceğiz. Hmm. Amacımız ne? Bir Rus turist gelmeden önce yazacak. Türkiye ile ilgili bizim videolara ulaşacak. Gezeceği yerleri baştan sona biz ona göstereceğiz. Bir de bizim en güzel tarafımız merkezde kalmıyoruz biz. İlçelerin tümünü geziyoruz. Çok yani iyi. Sadece merkezden bir anlatım yapmıyoruz. Gidip sadece atıyorum Mersin Müzesi'ne gidip Mersin Müzesi'yle röportaj yapıp 20-25 dakika öyle harcamıyoruz. Mersin tarihi ve güzelliklerin hepsini mekanlarını çekiyoruz. Şöyle anlatayım 40 dakikalık bir videoda 17 mekan gösteriyoruz en kötü. Hı hı. Ya bu çok derecede yoğun aslında.
Hı hı. Ben şimdi o Mersin videonuzun bir kısmını izledim. Orada böyle çok tatlı sohbetleriniz de var. Evet, onlar da aslında sıcaklık katıyor. Şimdi tabii. Siz bir şekilde öğrencileri kendinize çekmeye çalışıyorsunuz. Sanıyorum öğretmenlerin en güzel taktiğidir. Hı hı. Biraz onların o sempati seviyesine inebilmek. Evet. Onu da çok iyi başarıyorsunuz. O izlediğimde direkt o sıcaklığı hissettim. Sanıyorum en çok izlenme sebeplerinden biri de bu olsa gerek. Çünkü artık hiçbir öğrenci oturup da dediğiniz gibi öğretmen anlatsın, ben de dinleyeyim, not tutayım. Öyle çalışmıyor hiç kimse. Tıpkı sizin söylediğiniz gibi ya görecek, ya bir şekilde dinleyecek, ya da hepsi iç içe olacak. Bir yandan da kitaptan okuyacak. Yani bir komple o eğitimi zihnine yerleştirmesi gerekiyor. Ve bu belgeseller sanıyorum en çok bu işe yarıyor.
Ya duyu organlarını fazla hepsine, çalıştıracak. Evet, bizim derdimiz o. Zaten Bayram Hoca'nın da bir sloganı var, kendi söylesin. O coğrafyayı anlatırken bir slogan üzerinden anlatıyor.
Nedir o? Hemen öğrenin. Unutmayın unutturmayacağız diye sloganımız var. Yani biraz önce söylediğiniz gibi mesela insan gördüğü şeyin bir kısmını, duyduğu şeyin bir kısmını gördüğü, duyduğu ve yaşadığı şeyin yaşantısı olarak önemli bir kısmını hatırlıyor. Biz olayları yerinde anlatıyoruz ve yaşatıyoruz aslında. Ve aslında konuşmalar arasına girmek istemedim. Hocam çok güzel şeylere değindi. Mesela şu anda yurt dışından bizi dinleyen binlerce insan var. Hı hı. Bunlar Türkiye'ye gelmek istiyor ya da kendi memleketlerine çok uzun zamandır gelemiyorlar. Örneğin Mersinler, Mersin'i çektiğimiz için söyleyelim. Mersin'in o doğal güzelliklerini son versiyonuyla izleme şansına sahipler. Çünkü dronelar, farklı kameralar, hatta işte yer köprü şelalesine gittik mesela mutlu olup da işte bizi yurt dışında dinleyen arkadaşlarımız varsa yer köprü şelalesi Kültür Bakanlığı tarafından işte belediye tarafından çok güzel restorasyon görmüş. Onun son halini görüyorlar belki de. Belki de işte bundan 15 sene önce yurt dışına çıktı çalışmak için ya da eğitim için gelmedi. 15 yıldır orayı görmedi. Ama işte hemen oraya girip o videolardan onu görme ve izleme şansına sahip.
O özleme de aslında cevap vermiş oluyoruz.
Aslında bir şeyi de son kez görme imkanına sahip oluyorum. Maalesef ki bir konuda tekrardan uyanalım. Geçen de haberlerde gördünüz. Defileciler.
Evet.
Şimdi bu Türkiye'nin kanayan bir yarası. Bizim gittiğimiz her yerde maalesef bütün lahit kapakları açılmış veya kırılmış vaziyette. Çünkü her bu memlekette ölen, Türkiye'de ölen Bizanslı ve Romalı, Ermeni veya Yahudi fark etmeksizin mezarlıkları tahrip edilmiş zamanında. Defineciler tahrip edilmiş. Niye? Altınla gömüldüğüne inanılış var. Evet. İşte geçen de fark ettiniz bir mağarada mahsur kaldılar ve bir kişi yaşamını yitirdi. Definecilikle ilgili en büyük sıkıntımızı anlatayım. Mersin'de Adam Kayalar diye bir yer var. Kız Kalesi'nin yukarısı Şeytan Deresi mevkinde. Şimdi neden ben böyle tarif ediyorum? Çünkü inilmesi ve çıkılması çok zor olan bir yer. Zor. Ve bunu da gayet iyi bildikleri için orada da koruma yok. Yani şeylerimizi biz korumuyoruz. ne derler ona?
Tarihi.
Tarihi yapılarımızın hepsini koruyamayız. Bu mümkün değil. Bu bilinçle korunur. Yani ama orada maalesef biz videomuzu çektikten 10 gün sonra adam kayaları dinamitle patlattı. Evet. Adam kayalar bir kayaya 2500 yıl boyunca yapılan taş işlemeciliği ve dünyada nadir örneklerinden var. Koruyamadığımız için bir tanesi kırıldı. Çünkü onun arkasında kesinlikle altın olacağına inanılıyor. Ve definecilik Türkiye'de yasal şeyleri de çok fazla da yok yani şu anlamda. Yakalanıyor, geri serbest bırakıyor. Yakalanıyor ve insanlar vazgeçmiyor. Hatta internet sitelerinde o kadar rahatlar ki. Şurayı patlatalım, burayı gömü bulalım, burada bunu yapalım diye sizler çok rahatlığa girebilirsiniz. Define diye yazın. Birçok kendi aralarında konuşma platformlarını göreceksiniz ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Yani işte sallıyorum bunu, Aspendas tiyatrosunun altında varmıştı birisi, yazıyor oraya. Bütün millet diyor ki o zaman şu zaman gidelim yapalım. Diyor ki orayı devlet koruyor, oraya yapmayalım diyorlar. Biz bunları okuyoruz ya, ne kadar acı verici bir şey.
Bu tarihi alanlar aslında insanlığın ortak mirası. Kesin, bu konuda kesinlikle. Bizim şuurlanmamız lazım ki ona göre hareket edebilelim. Yoksa yarınlara, gençlere bir şey kalmayacak.
Tabii ki. Tabii.
İşte çıkış noktası orada. Biz iki öğretmen olarak diyoruz ki biz yeni bir nesil yetiştiriyoruz. O nesle bunları gerçek anlamda orijinal halleriyle öğretelim. Çünkü bunlar bir miras. Bir sonraki nesle bunu aktaracaklar ama bunun değerini ve önemini orada göstermemiz gerekiyor. Evet. Ve onların ilgi çekici alanlarından işin içine girmemiz lazım. Mesela hepimizin çocuğu, yeğeni vesairesi vardır. Onların oyuncağı şu anda telefon veya bilgisayarlar. Ona çok fazla bakıyorlar. Biz de oradan işin içine girerek o görsellikten de orayı tanıtırsak, işte bunlarla ilgili farklı projelerimiz var, oyunlar, yeni görseller vesaire. O zaman çok daha büyük kitlelere ve doğru yoldan ulaşırız. Çünkü bir eğitimde fırsat eşitliğine inanıyoruz ve eğitimde bir şey vardır. Öğrenmeye giden yol tektir. Her şeyi çok doğru yaptığınız zaman başarılı olabilirsiniz. Bizler onları biliyoruz. Yani yıllardır bu iş yaptığımız için ve onu bir bakıma gizli öğrenmelerle birlikte İzleyiciye aktarıyoruz ve sunmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu aslında.
Tabii ki.
Evet, bu arada değerli hocam anlatırken sevgili dinleyicilerimiz dronlardan bahsetti. Hani öyle böyle bir kamerayla çekilen falan bir video düşünmeyin. Gerçekten sevgili hocamın söylediği gibi çok farklı alanlardan, farklı bakış açılarından o alanı çekiyorsunuz. Hani anlatmakla kalmayıp o drone ya da farklı kameralar vasıtasıyla ki 4K olduğunu öğrendim. Çok kaliteli çekimleri de görmüş olacaklar bu anlamda. Bir de şöyle mesela nasıl bir güzergah çiziyorsunuz? Yani örneğin Mersin için söyleyeyim. İlk o fotoğraf zaten ilk konuşmaya o tabelanın önünde başlıyorsunuz. Evet, Mersin tabelasının önünde. Sonrasında nasıl bir güzergah çizip nerelere gitmeyi, o projeyi nasıl şekillendiriyorsunuz?
Şöyle, ilk doğduğumuz memleketimiz olduğu için vefamız var.
Bir vefa var hocam.
Önce vefamızı yerine getirmek için Mersin'den başladık ve Mersin'i çok detaylı şekilde çektik. 4 video. 40'ar dakikadan yani 4 saat. Öyle anlatayım ben size. Yani toplamda 73 mekan. Evet. Mersin deyip geçiyoruz ama Mersin Antalya ile kafa kafaya gider turizmde. Maşallah. Ama Antalya çok ön plana çıkıp Mersin geride kalmıştı. İşte bunun sebepleri var. Evet. Onları da anlattık orada. Şimdi birisi şu. Kıyı şeridinde mecbur kıyıdan gitmek zorundayız. Yani kıyıdan bir içeri bir dışarı, bir içeri bir dışarı şeklinde gidiyoruz. Yani Mut, Silifke, Erdemli, Mezitli, Pozcu, Mersin, Tarsus. Bu onun bir kıyı şeridi. Ama mesela Kütahya, Afyon gibi yerler de olmaz. Orada ne yapıyoruz peki? Şehir merkezini esas alıyoruz ve etrafında dolaşıyoruz ilçelerin. Ve bunu da yaparken şöyle bir şey yapacağız artık şehir tarihinde. Milattan önce atıyorum Ankara Kalesi mi kaldı bize Galatlardan Ankara'da? Galatlar nerede? Milattan önce 3000'li yıllarda. İlk orayla başlıyoruz. Yani kronolojik olarak gideceğiz. Yani Hacı Bayram ne zaman? O işte atıyorum 15. yüzyıl. 15. yüzyılda geldiğimizde Hacı Bayram'ı anlatacağız. Kronolojik gideceğiz. Böyle de şehir tarihini ileride çok daha kolaylaştıracağız. Yani bugün Ankara Kalesi biliyoruz hepimiz gidiyoruz ama kimden kaldı diye soralım.
Peki onu bilmeyiz.
Selçuklu diyen olacak. Muhakkak Osmanlı diyen olacak değil mi? Ama ikisi de değil. Galatlar diye bir devletten kalmış. Hititleri biliyoruz. Ankara'da Roma hamamı var mesela.
Evet.
Ama çok azımız gitti Roma hamamına.
Ulus'ta.
Ulus'ta evet. Bak yeri biliyoruz ama
tabii otobüs önünden sürekli geçilen, hatta orada bir lisenin olduğu, hatta otobüs duraklarının bizzat önünde olduğu yerdir ama acaba oradaki kaç öğrenci?
Evet, işte bizim sıkıntımız bu. Ha, biz görüyoruz ama biraz da yaşadığımız şehirle de alakalı. Çok gezen, çok bilen şöyle. Ben Kütahya'da okudum. Kütahya'nın taşın, toprağın her tarafını bilirim. Ama bir Kütahyalı bilemez. Çünkü o onun dibinde. Onun kıymetini bilmez. Şimdi köyünüz olduğunu düşün ve bu köyde müthiş bir antik eser olduğunu düşün. Siz onun kıymetini bilmezsiniz. Çünkü her gün onu görüyorsunuz. Ama dışarıdan bir Japon o Kapadokya'ya geldiğindeki o hayranlığı, gözlerindeki hayranlığı ben tabii görebiliyorum. Ya bizim amacımız teknolojiyi de biraz en iyisiyle kullanıp onları aktarabilmek. YouTube artık bir televizyon. Evet. Ve gençlerin televizyonu.
Evet.
Belli bir yaşı aşan, 40 yaşını aşan, 45 yaşını aşan neslimiz şu an onlar televizyoncu ama bizim yeni neslimiz YouTube'cu.
Evet.
Yani her şeyi herkes burada.
Ramazan Bey, gençlik demişken tam evet, bu noktada bir şey sormak istiyorum.
Tabii.
KPSS yaklaşıyor. Bu konuda gençler de umutsuzluğa düşebiliyor. Çünkü pek çok sınava giriyorlar ve bazen sınavdan düşük puan alıyorlar ya da mülakattan düşük puan alıyorlar. Bu konuda siz gençlere neler söylemek istersiniz?
Şimdi ben yıllardan beri bu işi yapıyorum. Çalışıp da atanmayanı görmedim. Ama 2016'da 15 Temmuz olayından sonra devletimizin gösterdiği bir hassasiyet var. O da devlet kadrolarına kesinlikle terör örgütlerine müktesebatı olan insanları almamak. Çok güzel bir şey, güvenlik soruşturması. Ancak mülakatla güvenlik soruşturması farklı şeyler. Ya biz sadece güvenlik soruşturması yapalım, mülakata gerek olmadığını düşünüyoruz. Çünkü mülakat dediğimiz, öğretmenlik mülakatlarından bahsedeyim. Hı hı. Öğretmenlik mesleği ders anlatılacak, anlatılarak geliştirilir. Yani 24 yaşındaki bir çocukla 40 yaşındaki bir öğretmen aynı olmaz. O yüzden orada mülakata gerek yok. Zaten sonlara doğru da iyice KPSS puanları eşitlendi. Çok az kaldı. Ramazan ayını iyi değerlendirirlerse ben tahmin ediyorum ki çok çok iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. İnşallah. Ramazan ayını iyi değerlendirirlerse.
Stres yapmasınlar, iyi çalışsınlar. Yani.
Evet, son dakikalarımıza giriyoruz. Son cümlelerinizi alalım, sonra sevgili uğurlayalım.
Ben çok teşekkür ederim burada tekrar bulunduğumuzdan dolayı Bayram Hocam'la beraber. İnşallah memleketimizi tanıtma noktası çok daha iyi yerlere gideceğiz.
İnşallah.
Ben de çok teşekkür ederim. Sizlerle burada olmak gerçekten çok güzeldi. Çünkü biz TRT ile büyüdük ve bu stüdyoda olmak, burada olmak ayrıyeten bize zevk.
Biz de katıldığınız için ve böyle güzel projelere imza attığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tüm öğrenci arkadaşlarımız adına. Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Şehir, Bir Tarih, Bir Coğrafya isimli programı hazırlayan coğrafya öğretmeni Bayram Meral ve tarih öğretmeni Ramazan Yetkin stüdyo konuklarımızdı. Kendilerine verdikleri bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve emeklerine sağlık diyor. Teşekkürler. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sen uyanmadın aşk olsun, salınıp çık içine bahar dolsun. Ne bu dünya böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak. Açacak akşamlardan mor leylaklar, gecelerden çiğ düşmüş dallarıma. Dile gelmiş o dilsiz sevdalar. Var mı yak biraz, aydınlansın gecemiz. Açayım deli gibi uyansın bu bahar. Hadi perdeni aç, çilen doldu kafes. sesinden kaç, uyan gel uykundan, dünya aşk görsün.
Sesleri Göç Yolları köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bugün yine değerli hocamın çok önem verdiğini ifade ettiği bir konudan bahsedeceğiz. Yurt dışındaki Türk öğrenciler için Türkiye bağlantılı eğitim imkanlarını konuşacağız.
Evet. Evet. Şimdi bu göç konusu eskiden şöyle anlaşılırdı. Birileri kalkarlar, tası tarağı toplarlar, giderler başka bir memlekette, uzak bir memlekette, işte sınır ötesi bir yerde hayatlarını sürdürürler ve büyük ölçüde de kendi ülkelerinden veyahut da annelerin, babalarının vatanlarından koparlar. Hı hı. Orada doğmuş olabilirler falan. Bu küreselleşme çağında artık böyle bir göç anlayışını pek kabullenmiyoruz. Bu konuda da akademik birçok çalışmalar var. Göçmen deyiminden ziyade bazı akademisyenlerde özellikle bu eğilimi görüyoruz. Sınır ötesi topluluk, sınır ötesi vatandaş, hı hı. Sınır ötesi yurttaş. Hatta önemli bir akademisyenimiz vardır, Yasemin Soysal. O bir de böyle işte hani citizen, İngilizce citizen, yurttaşa karşı olarak denizen diye bir kelimeyi kullanır. Yani vatandaş olmamakla birlikte yaşadığı yerde her türlü haktan yararlanan kişi demek ki buna benzer bir uygulamayı Türkiye mavi kartla yapıyor biliyorsunuz. Yani yabancı ülkelerde yabancı ülke uyruğuna girmiş olan Türk vatandaşı olmayan kişiler Türkiye'den mesela geliyorlar. Mavi kart alabiliyorlar ve seçme, seçilme ve askerlik dışında bütün haklardan, vatandaşlık haklarından yararlanıyorlar. Şimdi dolayısıyla bir böyle geçişkenlik, bir akışkanlık var sınırlar arasında artık. İnsanlar gittikleri yerde tamamen yaşamıyor. Yani 19. yüzyılın göç hareketlerine benzemiyor şimdiki göç hareketleri ya da göçmenlerin yaşamları. Berlin'den kalkıp bir hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray maçına gelip geri dönüyorlar mesela.
Evet, evet,
yani böyle hocam, şeyde doğru. Sonra sınır ötesi yayıncılık çok gelişti. İnternet tabii var, sosyal medya var. Yani dolayısıyla insanların gittikleri yerde artık bizim eski vatanımızla alakamız yoktur, bağlarımızı kopardık şeklinde bir yaklaşımın hiç geçerli değil. Yani gerçekçi de değil. Bunun öyle olduğunda herkes anlamış vaziyette. Ancak bu duruma uygun bir takım mekanizmaların geliştirilmesi konusunda da çok yani başarılı değiliz gibi geliyor bana. Ancak tabii şimdi bu da tabii zaman içerisinde gelişecek. Ben burada yurt dışındaki Türk gençlerinin hangi ülkede yaşarlarsa yaşasın onlara bir farkındalık yaratabilecek bir konudan söz etmek istiyorum. Onları yaşadıkları ülkede de farklı hale getirebilecek bir konudan söz etmek istiyorum. Bu da eğer gördükleri öğrenim sırasında Türkiye'deki öğrenim imkanlarından da kısmen dahi olsa yararlanırlarsa bir kere hem Türkiye'den kopma gibi bir durum ortadan çıkmıyor. Zaten kopmalarını pek beklemiyoruz ama Türkiye'ye olan bağlarının da pekişme imkanı artacak. Öte yandan da kendilerine bir ek değer kazandıracaktır. Şöyle ki nasıl Erasmus programı varsa, nasıl işte birçok üniversitemizde yüksek lisans doktora programları varsa bunlardan en iyi şekilde istifade etmelerini yurt dışındaki vatandaşlarımızın ben de doğrusu tavsiye ediyorum. Eğer bu gençlerimiz, bu öğrencilerimiz Türkiye'de de gelip işte gördükleri öğrenime belki paralel, belki ona ek olacak şekilde bir öğrenim görürlerse, Erasmus imkanlarından yararlanırlarsa ki yapıyorlar bunu, kendileri için de aslında avantajlı bir durum sağlamış olacaklar diye düşünüyorum. Çünkü artık yani insanlar öyle gittikleri yere böyle demir atıp orada da kalmıyorlar. Evet. Üçüncü ülkelere de gidiyorlar. Yani Vidova yani kendilerine bir değer katacak derken doğdukları yer bir Avrupa ülkesi olabilir. Türkiye'de hiç yaşamamış olabilirler. Kalkar Türkiye'de bir müddet kalırlar. Burada çalışırlar, burada okurlar. Oradan giderler bir üçüncü ülkeye. Bu böyle yani. Çok var. Örnekleri çok fazla. Bunlara işte transit göçmen falan deniyor şimdi. Böyle çeşitli isimler konuyor. Fakat tabii bu küreselleşme çağının getirdiği bir özellik. Şu anda belki sayıları tam olarak söylemek mümkün değil. Yani aslında öyle bir sayım yapmak da çok zor. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç sene öncesine kadar İstanbul'da mesela 3500 tane Almanya'dan ve Hollanda'dan gelmiş genç Türk vatandaşı yaşıyordu. Bunlar çalışıyorlar, okuyorlar. Ondan sonra bir müddet sonra bakıyorsunuz geri gidiyorlar. Yaptığı üçüncü bir ülkeye gidiyorlar falan. Bu hoş bir şey. Yani bizim açımızdan da bir dinamizm katıyor bir kere. Toplumlara dinamizm katıyor. Evet. Toplumların kalkınmasına yani sadece kendi şahsi kaderlerini daha iyi noktalara taşımıyor. Aynı zamanda da toplumlar içinde bir zenginliktir, bir katkıdır. Hem ekonomik olarak hem kültürel olarak hem de toplumsal, sosyal olarak yani. Hı hı. O bakımdan bunu çok önemsiyoruz ve bizim üniversitelerimizde aslında onlara yönelik bir takım programların açılması gerekiyor diye düşünüyorum. Benim üniversitemde de belki böyle bir program ileride açılır diye ümit ediyorum. Yani bunu desteklemek istiyoruz. Dolayısıyla o vatandaşlarımız hangi ülkede olurlarsa olsunlar gelip mesela işte bir yüksek lisans, bir doktora programına katıldıkları takdirde kendileri açısından değil sadece aynı zamanda da Türkiye'de katkıları bakımından önemli bir iş yapmış olacaklar.
Evet hocam, Türkiye'ye katkıları açısından da benim ilk aklıma gelen aslında dil. Sonuçta orada doğup büyümüşler. Evet, oranın evet. Diline ana dili olarak hakimler ve Türkiye'de yabancı dil öğrenimi gerçekten çok önemli bir noktaya gelmiş durumda. Hangi ülkede yaşıyor olurlarsa olsunlar. En basitinden aslında dil bakımından da katkı sağlayabilirler hem Türkiye'deki üniversitelere hem kendilerine.
Öyle bir de tabii kendilerine şöyle de katkı sağlarlar, Türkçeleri iyileşir.
Evet.
Yani Türkçeleri iyi olmayabilir, genellikle de olmuyor. Bir de şu var, bu yani genel göç bağlamında bir kültür ve uygarlık transportu diye bir olguyla karşı karşıyayız. Yani başka bir ülkenin, bizim ülkemizden örneğin, daha gelişmiş bir gelişmişliği varsa o gelişmişlikle ilgili bir takım değerlerin buraya getirilmesi. Hı hı. Aynı şekilde buradaki gelişmişliğin değerlerinin de o ülkeye taşınması şeklinde böyle bir karşılıklı alışveriş var. Evet. Ki bu çok önemli bir şey. Yani barış açısından da çok önemli, biliyor musunuz? İnsanların başka kültürleri tanımaları açısından da çok önemli. O kültürlere karşı daha iyi hisler beslemelerini falan sağlayabilir. Şimdi aksi halde işte böyle bilinmezden kaynaklanan, bilmemekten kaynaklanan yabancı düşmanlıkları, işte ötekileştirmeler falan yaşanıyor dünyanın her tarafında. Kötü hadiseler yaşanıyor. Bu kötü hadiseleri de engelleyebilecek bir şeydir. Ve ben aslında Türkiye gözüyle baktığım vakit, Türkiye'den bu olayı değerlendirdiğim vakit, yurt dışında yetişen Türk gençlerinin meslekleri ne olursa olsun, bir kere hem kendilerine hem ailelerine hem oradaki topluma hem de bizim milletimize yararlı yurttaşlar olarak yetişmeleri için aslında birçok işin yapılması gerektiğine inanıyorum. Ve bunun için de bu konuda sizinle daha evvel de konuştuk. Ortak çalışmalara ihtiyaç var. Başka bağlamda konuştuk gerçi. Kötü alışkanlıklarla ilgili falan. neticede bir şeydir. İmkandır yani o iki ülke arasında ya da bizim ülkemizde diğer ülkeler arasında bu konuda işbirliklerinin yapılması birçok bakımdan avantajlıdır diye düşünüyorum.
Evet. Değerli hocam, Türkiye'de Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları evet, Başkanlığı evet. var. Özellikle bu konulara evet. çok eğilen bir başkanlık. Bu anlamda da siz neler söylemek istersiniz?
Şimdi tabii çok yararlı bir kurum. O kurumun kurulmuş olması bile yani şu anda tabii çok yararlı faaliyetleri olduğunu ben de takip ediyorum. Türkiye için çok önemli bir atılımdır her şeyden önce. Yani Türkiye'nin işte devlet aklıyla yurt dışındaki vatandaşlarına yaklaşımını gösteriyor. Ve birçok projeleri var, birçok faaliyetleri var. Doğrusu bu kurumunuzu ve onun işte değerli çalışanlarını kutlamak istiyorum. Çok başarılı faaliyetleri var. Ve bunların tabii çok çeşitlenmesinde de yarar var. Üniversitelerle de işbirlikleri yapıyorlar. Bu işbirliklerinin gelişmesinde de yarar var. Biz aslında doğru yoldayız. Doğrusuna bakarsanız yani bu yapılanlar, yapılmak istenenler açısından doğru yoldayız. Burada esas tabii mesajımız bizim yani Türkiye olarak sunduğumuz imkanları yurt dışındaki gençlerimizin, öğrencilerimizin görmeleri ve bundan istifade etmeye karar vermeleridir. Yani onu anlatmak lazım onlara. Ama öyle bir yaklaşım var. Sadece akademik eğitimde değil, meslek eğitiminde de var aynı şekilde. Mesela benim şu anda görev yaptığım üniversitenin bir meslek yüksekokulu var. O meslek yüksekokuluna dışarıdan da öğrenciler geliyor. Dışarıdan yani Türk öğrenciler geliyor. 2 yıllık ön lisans şeyleri var. Çok çeşitli var. 43 tane meslek dalı. Dışarıda mesela bir meslek öğrenmiş. Onu pekiştirmek için de gelip 2 yıl bizde meslek yüksek öğrenimi görüyor ki bu fevkalade bir şey.
Tabii
yani.
Ki.
Hem belki de yurt dışında o dalda o şekilde bir eğitim veren kurum yok. Yani dual sistemle meslek eğitimi öğretiyorlar Almanya'da örneğin. Ama yani 2 yıllık bir program yok bununla ilgili bir üniversite şeklinde, bir yüksekokul şeklinde bazında. Onu gelip Türkiye'de ikmal ettiği takdirde bir kere yani hani deriz ya meslek altın bileziktir diye, iki bileğine de birer bilezik takmış oluyor diye düşünmek doğru olur diye.
Ve geri yaşadığı memleketlere döndüklerinde
tabii,
ülke olursa olsun evet, o zaman katma evet. değerleri de kendileri açısından
kesinlikle,
artmış oluyor.
Kesinlikle. Dolayısıyla yani yeni fikirler, yeni yaklaşımlar ve yeni atılımlarla bu alanda çok şeylerin yapılabileceği kanısındayım ben.
Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. İnşallah sizin bu ifadeleriniz de yurt dışındaki vatandaşlarımızın kulağına çalınmıştır. Ve onlar da kendi çocukları için, şu anda öğrenci olan evet. pek çok kardeşimiz için bir kapı açıldığının ve açılıyor olduğunun bilincindedirler. Bu anlamda biz de elimizden geleni evet. mutlaka evet. yapar evet. ve onlara da bu konuda katkılarımızı ulaştırırız. Evet, evet, size de çok evet. teşekkür ediyoruz
evet,
hocam
teşekkür
katkılarınız
ederim.
Için.
Çok mersi, sağ
olun. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi. Yurt dışındaki Türk öğrenciler için Türkiye'ye bağlantılı eğitim imkanlarını konuştuk değerli hocamızla ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Hayatın Sesleri'nden bugünlük bu kadar ama yarın yine saat 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmayı diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayal. Hayatın Sesleri.